Ayrım 5.
Sayfa 51. Acereyle yapılan darbe boşa gider dedi Aragorn. Artık onun harekete geçmesini beklemeden düşmanımızı sıkıştırmamız lazım. Bakın dostlarım, taşa hakim olduğum zaman birçok şey öğrendim. Minas Tirith'in savunmasından büyük bir gücü eksiltecek olan, güneyden Gondor'a gelen beklenmedik ciddi bir tehlike gördüm. Eğer hızla karşılanmazsa 10 gün geçmeden şehrin düşeceği kanaatindeyim. O zaman şehir düşecek dedi Gimli. Çünkü oraya hangi güç gönderilecek ve oraya zamanında nasıl ulaşacak? Gönderecek bir yardımcı gücüm yok. O yüzden kendim gitmeliyim dedi Aragorn. Fakat beni sahildeki topraklara her şey kaybedilmeden ulaştırabilecek, dağlardan geçen sadece tek bir yol var. O da ölülerin yolu. Ölülerin yolu dedi Gimli. Bu kötü bir isim. Gördüğüm kadarıyla Rohanlı insanların da pek hoşuna gitmiyor. Yaşayanlar öyle bir yol seçip yok olmadan geçebilirler mi? Ayrıca oradan geçsen bile Mordor'a indirilecek darbeye karşı bu kadar az insan ne yapabilir? Rohirrim geldiğinden beri yaşayanlar o yolu hiç kullanmadılar dedi Aragorn. Çünkü bu yol onlara kapalıdır. Lakin bu karanlık saatte Isildur'un varisi bu yolu kullanabilir eğer cesaret edebilirse. Dinleyin. Elrond'un oğullarının Yarmavadi'deki babalarından irfan konusunda en bilgili olandan getirdikleri söz şu. Aragorn'a kahinin sözlerini ve ölülerin yolunu hatırlamasını söyleyin. Peki bu kahinin sözleri de nedir böyle dedi Legolas. Şöyle konuşmuştu kahin Malbeth. Fornost'un son kralı Arvedui'nin günlerinde dedi Aragorn. Toprakların üzerinde uzun bir gölge var. Batıya uzatmış karanlık kanatlarını. Kule sarsılıyor, kıyamet yaklaşıyor. Kralların mezarlarına, ölüler uyanıyor. Yeminlerini bozanların saati geldi. Erek taşında duracaklar yeniden ve duyacaklar tepelerde yankılanan boru sesini. Kimin borusu, kim çağıracak onları? Gri alacakaranlıktan, unutulmuş insanlar mı? Bağlılık yemini ettikleri kişinin varisi, zaruret karşısında gelecek kuzeyden, kapıdan geçerek girecek ölülerin yoluna. Karanlık yollar kuşkusuz dedi Gimli ama benim için bu mısralar daha aydınlık sayılmaz. Eğer bu dizeleri daha iyi anlarsanız sizden benimle gelmenizi rica edeceğim dedi Aragorn. Çünkü ben şimdi o yolu seçeceğim fakat oradan gittiğime memnun değilim. Zaruret yöneltiyor beni. O yüzden sadece kendi özgür iradelerinizle gelmenizi isteyebilirim sizden. Çünkü bu yolda hem zahmet hem de korku bulacaksınız, belki de daha kötüsünü. Ben seninle ölülerin yoluna ve o yol her nereye çıkıyorsa oraya bile gelirim dedi Gimli. Ben de gelirim dedi Legolas çünkü ben ölülerden korkmam. Umarım unutulmuş insanlar savaşmasını unutmamışlardır dedi Gimli. Yoksa onları rahatsız etmek için bir sebep düşünemiyorum. Bunu Erek'e varabilirsek öğreneceğiz dedi Aragorn. Fakat bozdukları yemin Sauron'a karşı savaşmak için verdikleri yemindi. Eğer yemini yerine getirmek istiyorlarsa bu yüzden savaşmak zorunda kalacaklar. Çünkü Erek'te hala kara bir taş, söylendiğine göre Isildur'un Numenor'dan getirdiği kara bir taş durmaktadır. Bu taş bir tepenin başına konulmuş ve dağların kralı Gondor krallığının başlangıcında bu taş üzerine onunla ittifak içinde olacağına dair söz vermiş. Fakat sonra Sauron geri dönmüş ve yeniden kuvvetlenmeye başlamış. Isildur da dağlı insanları sözlerini yerine getirmeleri için çağırmış ama onlar sözlerini tutmamışlar. Çünkü karanlık yıllarda Sauron'a tapınmışlar. Sonra Isildur krala şöyle demiş. Sen son kral olacaksın ve eğer batı senin kara efendinden daha kudretli çıkacak olursa şu lanet hem senin hem de halkının üzerine olsun. Yemininizi yerine getirinceye kadar hiç dinlenmeyesiniz. Çünkü bu savaş yıllarla sayılmayacak bir süre devam edecek ve sondan önce bir kez daha göreve çağrılacaksınız. Onlar da Isildur'un öfkesinden kaçmışlar fakat gidip Sauron'un tarafında savaşa girmeye de cesaret edememişler. Dağlarda gizli yerlerde saklanmışlar. Başka insanlarla hiç ilişkiye girememişler de çıplak tepelerde yavaş yavaş zeval bulmuşlar. Uykusuz ölülerin dehşetli Erek Tepesi ve o insanların bulundukları yerlere sinmiştir. Fakat yaşayanlar arasından bana yardım edebilecek biri olmadığından benim o yönde gitmem gerek. Ayağa kalktı. Haydi diye bağırdı kılıcını çekerek. Kılıcı kentin loş salonu içinde şimşek gibi çaktı. Erek taşına, ölülerin yolunu arıyorum. Benimle gelen gelsin. Legolas ile Gimli hiç cevap vermeden ayağa kalkarak salondan çıkan Aragorn'u izlediler. Orada yeşillikler üzerinde başları kukuletalı kolcular sessiz hareketsiz bekliyorlardı. Legolas ile Gimli atlarına bindiler. Aragorn, Rohirrin'in üzerine sıçradı. Sonra Halbrand koca bir boruyu kaldırdı. Boru sesi miğfer dibinde yankılandı. Bu sesle birlikte gerek Hendek'te gerekse kentte kalan insanların hayret dolu bakışları altında ileri atılıp koyaktan şimşek gibi geçtiler. Theoden tepelerdeki yavaş yollardan ilerlerken gri bölük hızla ovadan geçti ve ertesi gün akşamüstü Edoras'a vardı. Burada da sadece kısa bir süre durdular. Vadiye geçmeden ve karanlık basmadan Dunharrow'a vardılar. Eowyn Hanım karşıladı onları ve gelişlerine memnun oldu. Çünkü Dunedain'den ve Elrond'un zarif oğullarından daha kuvvetli adam görmemişti o güne kadar. Fakat en çok Aragorn'un üzerinde durdu bakışları. Ve onunla yemeğe oturduklarında konuştular. Eowyn, Theoden gittiğinden beri olanları dinledi. Bu konularda ona alelacele bazı haberler gelmişti. Miğfer dibindeki savaşı, düşmanlarının büyük kaybını, Theoden ile atlılarının saldırılarını dinledikçe Eowyn'in gözleri ışıldadı. Fakat sonunda şöyle dedi. Beyler, yorgunsunuz ve bu gecelik aceleyle elimizden geldiğince hazırladığımız döşeklerde yorgunluğunuzu atarsınız. Fakat yarın sizler için daha iyi yerler bulunacaktır. Fakat Aragorn da şöyle dedi. Hayır hanımefendi, bizim için zahmete girmeyin. Eğer bu akşam burada geceleyip yarın kahvaltı edebilirsek bu bize yeter. Çünkü çok acil bir görevle gidiyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulmamız gerek. Eowyn ona gülümseyerek dedi ki, o halde beyim, yolunuzdan bu kadar mesafe uzaklaşıp sürgündeki Eowyn'e haber getirmeniz çok büyük bir incelikti. Aslında hiçbir insan böyle bir yolculuğu kayıp saymaz, dedi Aragorn. Yine de hanımefendi, eğer gideceğim yol beni Dunharrow'a getiriyor olmasaydı buraya gelmezdim. Eowyn duyduğu cevaptan hoşlanmayarak, o halde beyim, dedi, yolunuzu şaşırmışsınız. Tapan vadiden ne doğuya ne güneye hiç yol gitmez. O yüzden geldiğiniz yoldan dönseniz fena olmaz. Yo hanımefendi, dedi Aragorn, yolumu şaşırmadım. Çünkü ben siz daha doğup bu toprakları şereflendirmeden önce bu topraklar üzerinde yürümüştüm. Bu vadiden çıkan bir yol var ki ben bu yolu tutacağım. Yarın ölülerin yolundan gideceğim. Bunun üzerine Eowyn ona çarpılmış gibi baktı. Yüzünün rengi attı ve hepsi sessiz sessiz otururken o da uzun süre konuşmadı. Fakat Aragorn, dedi sonunda, ölümü aramak mı senin görevin? Çünkü o yolda bulacağım bu. Onlar canlıların geçmesine izin vermezler. Benim geçmeme izin verebilirler, dedi Aragorn. En azından bunu göze alacağım. Başka hiçbir yol işime yaramaz. Fakat bu delilik, dedi Eowyn. Çünkü burada şanlı, şerefli, güçlü, kuvvetli öyle adamlar var ki insana ihtiyaç olunca alıp onları savaşa götürebilirsiniz. Ama gölgelere sokamazsınız. Burada kalıp ağabeyim ile birlikte at sürmeniz için yalvarıyorum size. Çünkü o zaman hepimizin içi ferahlar ve umudumuz daha fazla olur. Bu delilik değil hanımefendi, diye cevap verdi Aragorn. Çünkü daha önceden kararlaştırılmış bir yoldan gidiyorum. Fakat beni izleyenler kendi özgür iradeleriyle geliyorlar. Eğer şimdi burada kalıp Rohirrim'le at sürmeyi dilerlerse bunu yapabilirler. Fakat ben ölülerin yolunu tutacağım, gerekirse tek başıma. Bunun üzerine daha fazla konuşmadılar ve sessizlik içinde yemeklerini yediler. Fakat Eowyn'in gözleri hep Aragorn'un üzerindeydi. Diğerleri onun için azap çektiğini fark ettiler. Bir süre sonra kalktılar ve hanımdan izin istediler. İlgisi için teşekkür ettiler ve dinlenmek için çekildiler. Fakat Aragorn, Legolas ve Gimli ile paylaşacağı barınağa gelip de yol arkadaşları içeri girince Eowyn Hanım peşinden gelerek ona seslendi. Aragorn döndü ve onu gece içinde bir parıltı olarak gördü. Çünkü hanım beyazlara bürünmüştü ama gözleri ateş ateşti. Aragorn, dedi, neden bu ölümcül yola gitmen gerek? Çünkü gitmem gerekiyor, dedi Aragorn. Ancak böyle olursa Sauron'a karşı yapılan savaşta kendi üstüme düşeni yapmak için bir ümidim olacak. Tehlikeli yolları ben seçmiyorum Eowyn. Eğer gönlümün olduğu yere gitmem mümkün olsaydı şimdi kuzeyde Yarma Vadi'nin Latif Vadisi'nde dolanıyor olurdum. Bir süre sessiz kaldı Eowyn, sanki bunun ne anlama geldiğini düşünüyormuş gibi. Sonra aniden elini onun koluna koydu. Sen sert bir beysin ve bahadırsın, dedi. Böyle kazanırlar erler şanlarını. Durdu. Beyim, dedi, eğer gitmen gerekiyorsa izin ver de ben de senin peşin sıra geleyim. Çünkü dağlarda gizlenmekten bıktım. Tehlikeyle, cenkle yüzleşmek istiyorum. Senin görevin halkının yanında, diye cevap verdi adam. Görevim sık sık hatırlatıldı bana, diye bağırdı Eowyn. Ama ben bir dadı değil, Eol soyundan bir muhafız kız değil miyim? Titreyen ayaklar üzerinde yeterince durdum. Artık ayaklarım titremediğine göre hayatımı istediğim gibi yaşayamaz mıyım? Çok az kişi bunu şerefle yapabilir, diye cevap verdi adam. Lakin size gelince hanımefendi, siz beyiniz geri dönünceye kadar halkınızı yöneteceğinize dair verilen görevi kabul etmediniz mi? Eğer siz seçilmiş olmasaydınız, sizin yerinize başka bir komutan sizin görevinize getirilecekti ve o bıksa da bıkmasa da bu görevini bırakıp gelmezdi. Hep ben mi seçileceğim, dedi kız acı acı. Süvariler şan şeref kazanmaya gittiğinde eve göz kulak olup geri döndüklerinde yiyecek ve yataklarını bulsunlar diye hep ben mi geride bırakılacağım? Yakında öyle bir zaman gelebilir ki, dedi Aragorn, kimse geriye dönmeyebilir. O zaman şan şöhret kazanmadan yiğitlik yapmak gerekecek. Çünkü yurdunuzu korurken yaptıklarınızı hatırlayacak kimse kalmayacak. Yine de övülmüyor diye yaptıklarınız yiğitçe olmayacak diyemeyiz. Ve kız şöyle cevap verdi. Bütün bu sözlerin sadece şunu söyler: sen bir kadınsın, senin yerin evin. Fakat erler cenkte namuslarıyla ölürse evi yakmana izin var. Çünkü artık o eve gerek duymayacaklar. Fakat ben Eol sülalesinden biriyim. Bir hizmetçi kadın değilim. At sürüp kılıç savurabilirim. Ne acıdan korkarım ne de ölümden. Neden korkarsınız hanımefendi diye sordu adam. Kafesten dedi kız. Ta ki yaşlılıktan ve alışkanlıktan parmaklıkları kabullenip büyük işler başarma isteği hatırdan veya gönülden silininceye kadar parmaklıkların arkasında kalmaktan. Ama bana tehlikeli olduğu için seçmiş olduğum yoldan gitmememi söylediniz ya. İnsan başkasına öyle öğütler verebilir dedi kız. Yine de sana tehlikeden kaç demedim. Onun yerine kılıcının şanı, ün ve zafer kazandıracağı yerde cenk etmen için sürmeni söyledim atını. Bu kadar yüce ve bu kadar eksiksiz bir şeyin gereksiz yere boşu boşuna harcanmasını istemedim. Ben de bunu istemem dedi adam. O yüzden şunu söylüyorum hanımefendi, kalın. Çünkü sizin güneyde bir işiniz yok. Seninle gelen diğerlerinin de yok. Onlar senden ayrılmak istemedikleri için geliyorlar. Seni sevdikleri için geliyorlar. Sonra dönerek gece içinde kayboldu. Güneş doğudaki yüksek sırtlardan yükselmese de günün ışığı göğe vurduğunda Aragorn ayrılmak için hazırlandı. Bütün bölüğü at binmişti. O da tam yerine atlayacaktı ki Eowyn hanım onlara iyi yolculuklar dilemeye geldi. Bir süvari gibi giyinmiş ve kılıç kuşanmıştı. Elinde bir kupa tutuyordu. Kupayı dudaklarına götürüp hızlı gitmelerini temenni ederek biraz içti. Sonra kupayı Aragorn'a verdi. Aragorn içerek şöyle dedi: hoşça kal Rohan'ın hanımı. Sülalenizin kısmetine içiyorum. Size ve tüm halkınıza. Ağabeyinize şöyle söyleyin, gölgeler ötesinde yine karşılaşabiliriz. Bunun üzerine yakınlarda bulunan Gimli ile Legolas, Eowyn ağlamış gibi geldi. Böylesine sert, böylesine mağrur birinde bu daha da keder verici görünüyordu. Fakat kız şöyle dedi: Aragorn, gidecek misin? Gideceğim dedi Aragorn. Peki senden istemiş olduğum gibi benim de sizinle at sürmeme izin vermeyecek misin? Vermeyeceğim hanımefendi dedi adam. Çünkü bunun kralın ve ağabeyinin izni olmadan kabul edemem. Onlar da yarına kadar gelmeyecekler. Fakat artık her saati hatta her dakikayı sayıyorum. Hoşça kal. Bunun üzerine kız dizleri üzerine çöktü ve şöyle dedi: yalvarırım sana. Hayır hanımefendi dedi Aragorn ve kızı elinden tutarak kaldırdı. Sonra kızın elini öptü, eyerine atladı ve atını sürdü gitti. Arkasına hiç bakmadı. Ancak onu iyi tanıyanlar ve yakında bulunanlar üzerindeki acıyı görebildiler. Fakat Eowyn ellerini iki yanında sıkmış, taştan yontulmuş bir heykel gibi durdu ve onlar ölülerin kapısının bulunduğu Kara Devi Mavergin, yani Hayaletli Dağ'ın dibindeki gölgelere karışıncaya kadar onları seyretti. Gözden kaybolduklarında döndü, kör biri gibi tökezleyerek odasına çekildi. Fakat kendi halkından kimse bu vedayı görmediler çünkü korkuyla saklanmışlar, gün belirinceye ve bu pervasız yabancılar gidinceye kadar da ortaya çıkmamışlardı. Kimisi şöyle dedi: bunlar elf kişiler, bırakın ait oldukları yere, karanlık yerlere gitsinler ve bir daha hiç geri dönmesinler. Zaman yeterince kötü zaten. Onlar atlarını sürdüklerinde ortalık hala kurşun rengindeydi. Çünkü güneş henüz hayaletli dağların kara sırtlarını aşmamıştı. Sıra sıra kadim taşların arasından geçip Dimholt'a vardıklarında üzerlerine bir korku çöktü. Burada siyah ağaçların Legolas'ın dahi uzun süre dayanamadığı loşluğu altında dağın köklerine açılan bir delik buldular. Tam yollarının üzerinde kıyametin parmağı gibi duruyordu. Kanım dondu dedi Gimli, fakat diğerleri sessizdi. Onun da sesi ayaklarının dibindeki küf kokulu çam iğneleri arasında sökülüp söndü. Atlar binicileri aşağı inip onları çekerek götürünceye kadar bu tehditkar taşı geçmeye razı olmadılar. Böylece sonunda dar vadinin dibine varmışlardı. Burada kayadan dimdik bir duvar yükseliyordu ve önlerinde bu duvarın içinde kara kapı gecenin ağzı gibi açılıyordu. Geniş kemerin üzerinde okunamayacak kadar silik, yontulmuş işaretlerle suretler vardı ve kemerden gri bir buhar gibi korku akıyordu. Bölük durdu, içlerinde cesareti kırılmamış olan bir yürek dahi yoktu. Belki insanların hayaletlerinden korkmayan elflerden Legolas'ın yüreği hariç. ''Burası kötü bir kapı'' dedi Halbrand. ''Ölümün bu kapının öte yanında bulunuyor. Yine de geçmeyi göze alacağım. Fakat hiçbir at buradan geçemez.'' ''Fakat bizim kapıdan geçmemiz gerekiyor. O yüzden atlar da geçmek zorunda.'' dedi Aragorn. ''Çünkü eğer bu karanlıktan çıkacak olursak karanlığın gerisine daha fersahlar uzanıyor. Ve kaybedilen her saat Sauron'u zafere biraz daha yaklaştırır. İzleyin beni.'' Bunun üzerine Aragorn başı çekti. O anda iradesi o kadar güçlüydü ki bütün Dunedain ve atları onu izlediler. Ve gerçekten de kolcuların atlarının sahiplerine duydukları sevgi o kadar büyüktü ki yeter ki yanlarında yürüyen sahiplerinin yürekleri sağlam olsun. Onlar kapının dehşetiyle yüzleşmeye razı oldular. Fakat Rohan atı tiz yoldan gitmeyi reddetti ve gören gözlere büyük elem veren bir korkuyla terleyerek titredi. Bunun üzerine Legolas elini atın gözleri üzerine koyarak sonunda kendisini götürmelerine izin verinceye kadar o alacakaranlıkta yumuşaklığı hissedilen bazı sözler söyledi. Ve böylece Legolas da içeri girdi ve geride cüce Gimli tek başına kala kaldı. Dizleri titriyor, kendi kendine hiddetleniyordu. Daha neler dedi, bir elf yer altına girecek de bir cüce giremeyecek. Bunu diyerek içeri daldı. Fakat ona kurşun gibi ağırlaşmış ayaklarını eşikten zorla sürüklemiş gibi geldi. Ve üzerine dünyanın nice derinliklerinde dolaşmış olan Gloin oğlu Gimli'nin bile üzerine hemen bir körlük çöktü. Aragorn Donharrow'dan meşaleler almıştı yanına. Şimdi de önde bir tanesini havaya kaldırmış gidiyordu. Ella'dan bir başka meşaleyle arkadan gidiyor. Gimli en arkada tökezlene tökezlene onlara yetişmek için uğraşıp duruyordu. Meşalelerin soluk alevlerinden başka hiçbir şey göremiyordu. Fakat bölüp durduğunda sanki etrafında bitmek tükenmeyen, bilmeyen fısıltılar, şimdiye kadar hiç duymadığı bir dildeki sözcüklerden mırıltılar duyuyordu. Bölüğün geçişini engelleyen veya onlara karşı koyan bir şey olmadı ama yine de ilerledikçe cücedeki korku durmadan arttı. En çok da artık geriye dönüş olmadığını bildiği için. Arkasındaki bütün yollara karanlıkta onları izleyen görünmeyen bir ordu üşüşmüştü sanki. Böylece Gimli daha sonraları hiç hatırlamak istemediği şeyleri görmeye başladığında ölçülemeyecek bir zaman geçmişti. Tahmin edebildiği kadarıyla yol genişti. Fakat derken bölük kocaman bomboş bir yere vardı. Artık yanlarında duvar muvar kalmamıştı. Korku üzerine o kadar binmişti ki artık zar zor yürüyebiliyordu. Sol tarafta uzakta bir yerlerde Aragorn'un meşalesi yaklaştıkça bir şey pırıldamaya başladı. O zaman Aragorn durdu ve ne olduğuna bakmaya gitti. ''Hiç korkmuyor mu?'' diye mırıldandı cüce. ''Başka herhangi bir mağara olsa altının pırıltısına ilk koşan Gloin oğlu Gimli olurdu ama burada değil, bırak olduğu yerde kalsın.'' Yine de yaklaştı ve Ella'dan her iki meşaleyi kaldırmışken Aragorn'un diz çökmüş olduğunu gördü. Önünde kudretli bir adamın kemikleri vardı. Adam zırhlara bürünmüştü ve koşum takımları hala bozulmadan duruyordu. Çünkü mağaranın havası kupkuruydu. Adamın zırh yeleği işlemeliydi. Kemeri altından lal taşıyla bezeliydi ve yüzü koyu yere kapanmış kemikli başındaki miğferi de altın süslemeliydi. Mağaranın artık görünebilen diğer duvarının yakınlığında düşmüştü ve önünde sımsıkı kapalı kayadan bir kapı duruyordu. Parmak kemikleri hala duvardaki çatlakları kavramış haldeydi. Tırtık tırtık olmuş, kırılmış bir kılıç duruyordu yanında. Sanki son bir ümitsizlikle kılıcını kayaya vurmuş gibi. Aragorn onu ellemedi fakat uzun bir süre sessizce baktıktan sonra ayağa kalkıp derin bir nefes aldı. ''Simbel Meyne çiçekleri dünyanın sonuna kadar buraya hiç gelmeyecekler.'' diye mırıldandı. Şu anda 9 ve 7 höyük var yeşiller içinde. O ise açamadığı kapının önünde uzun yıllar boyunca yatmış kalmış. Nereye açılıyor acaba? Neden geçmek istedi? Kimse hiçbir zaman bilemeyecek. Çünkü benim görevim bu değil diye bağırdı arkasını dönüp gerisindeki fısıldaşan karanlığa konuşarak. Hazinelerinizi ve sırlarınızı lanetli yıllar içinde saklayın saklayabildiğinizce. Sadece hız istiyoruz biz. Bırakın geçelim. Sonra gelin. Sizi Erek Taşı'na çağırıyorum. Daha önceki fısıltılardan çok daha korkunç olan mutlak bir sessizlikten başka bir cevap yoktu. Sonra serin bir hava akımı oldu ve meşaleler oynaşarak söndü. Bir daha da hiç tutuşturulamadı. Bunu takip eden zamanda belki bir belki de birçok saat içinde olanların çok azını hatırladı Gimli. Diğerleri ilerlemeye devam ediyordu ama o hep tam arkasında onu yakalamak üzere uzanmış bir dehşet ile geride kalıyordu. Ve arkasından birçok ayağın gölge sesi gibi sesleri geliyordu. Sonunda bir hayvan gibi yerde emeklemeye başlayıncaya kadar tökezleye tökezleye gitti ve dayanamayacağını fark etti. Ya bir çıkış bulup bu durumdan kurtulmada ya da kendisini izleyen korkuyla yüzleşmek için deliler gibi geriye koşmalıydı. Aniden bir su şıpırtısı duydu, kara gölgeden bir rüyaya düşen taş kadar sert ve net. Işık fazlalaştı ve o da ne? Bölük yüksek kemerli ve geniş başka bir kapıdan geçti. Yanlarında küçük bir dere akıyordu. Gerisinde çok yukarıdaki göğe karşı bıçak sırtı gibi görünen, dik bir biçimde alçalan sarp uçurumlar arasında bir yol vardı. Vadi o kadar derin ve dardı ki üzerindeki gökyüzü karanlık görünüyor, içinde minik yıldızlar pırıldıyordu. Yine de Gimli'nin sonradan öğrendiğine göre Donharrow'dan yola çıktıkları günün akşamına daha 2 saat vardı. Gerçi o sırada o an onun için daha sonraki bir yılın ya da başka bir dünyanın alacakaranlığı olabilirdi. Bölük yeniden at bindi ve Gimli Legolas'ın yanına döndü. Sıra halinde biniyorlardı atlarını. Akşam koyu mavi bir alacakaranlık çöktü. Yine de korku onları izliyordu. Gimli ile konuşabilmek için arkasını dönen Legolas geriye baktı ve cüce tam önünde elfin parlak gözlerindeki pırıltıyı gördü. Arkalarından Ella'dan geliyordu. Bölüğün sonuncu adamıydı ama aşağıya inen yolu tutan son kişi değildi. ''Ölüler izliyor'' dedi Legolas. ''İnsan ve at suretleri görüyorum.'' ince bulut şeritlerine benzeyen sancaklar ve sisli bir gecede kışın çıplak kalmış çalılıklara benzeyen mızraklar. Ölüler izliyor. Evet, ölüler arkadan geliyor, çağrıldılar dedi Ella'dan. Bölük sonunda duvardaki bir çatlaktan dışarı fırlamış gibi aniden koyaktan çıktı. Önlerinde büyük bir vadinin tepeleri uzanıyordu ve yanlarında bir dere soğuk bir sesle bir sürü şelale aşarak aşağı doğru akıyordu. Orta dünyanın neresindeyiz dedi Cimli, Ella'dan cevap verdi. Mortond'un yani sonunda Dol Amroth'un yuvalarını yıkayan, denize dökülen uzun ve soğuk derenin kabardığı yerden aşağı indik. İsmini söyleyince nereden geldiğini sormanıza gerek kalmayacak. Karakök der insanlar ona. Mortond Vadisi dağların güney yüzlerinde kocaman dik bir girinti oluşturuyordu. Dik yamaçları otlarla kaplıydı. Fakat o saatte hepsi griydi çünkü güneş gitmişti. Ve aşağıda uzakta insanların evlerinin ışıkları göz kırpıyordu. Zengin bir vadiydi, epeyce kişi yaşıyordu burada. Derken Aragorn arkasını dönmeden herkesin duyabileceği bir sesle bağırdı. Dostlar, yorgunluğunuzu unutun, sürün atlarınızı şimdi, sürün. Gün bitmeden Erek Taşı'na varmamız lazım ve yolumuz hala çok uzun. Böylece arkalarına bakmadan gitgide artan akıntı üstündeki bir köprüye gelip buradan aşağıdaki topraklara inen bir yol buluncaya kadar dağ kırlıklarından geçtiler. Onlar yaklaştıkça evlerdeki ve ufak köylerdeki ışıklar sönüyor, kapılar kapanıyor, tarlalardaki halk dehşetle çığlık çığlığa peşinde avcılar olan ceylanlar gibi kaçıyordu. Toplanan gecede aynı çığlık yükseldi durdu. Ölülerin kralı, ölülerin kralı üzerimize geldi. Çok aşağılarda çanlar çalınıyor, insanlar Aragorn'un yüzünü görünce kaçıyordu. Fakat acelesi olan gri bölük atları yorgunluktan tökezleninceye kadar av peşindeki avcılar gibi sürdüler atlarını. Ve böylece tam gece yarısından önce ve dağ mağaralarındaki gibi zifiri bir karanlıkla sonunda Erek Tepesi'ne vardılar. Ölülerin dehşeti uzun bir süredir o tepe ve tepenin etrafındaki kırlar üzerinde bulunuyordu. Çünkü tam tepede yarısı toprağa gömülü halde bir insan boyunda koca bir küre gibi yüz yuvarlak kara bir taş vardı. Dünyaya ait değilmiş gibi duruyordu taş, kimilerinin inandığı üzere gökten düşmüş gibi. Fakat Batılıların irfanlarını hatırlayanlar hala bunun Numenor harabesinden getirildiğini ve buraya geldiği zaman Isildur tarafından bırakıldığını söylüyordu. Vadide yaşayan ahaliden hiç kimse ne taşa yaklaşmaya cesaret ediyor ne de yakınında yaşıyordu. Çünkü burasının gölge adamların buluşma yeri olduğu, korku zamanlarında burada toplandıkları ve fısıldaşarak taşın etrafına üşüştükleri söyleniyordu.